Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, Süleyman'ın Özdeyişleri kitabı 15. bölüme geldik ve bu programımızda 15. bölümü çalışacağız. Bu bölüm iyilikle kötülüğü karşılaştırır ve önce dilin sonra da yüreğin rolünü vurgular. Yumuşak yanıt gazabı yatıştırır, oysa yaralayıcı söz öfkeyi alevlendirir diyor 15. bölümün 1. ayeti. Bu özdeyişin aklınıza Abigail ve Naval'ı getirdiğinden eminim. Onlara uygun gelen birçok özdeyiş gördük. Abigail çok güzel ve hoş bir eş ve kadındı. Kocası Naval akılsız ama çok zengin bir adamdı. Güzel ve Çirkin diye bir kitap vardır ve bu Naval'la Abigail'in öyküsüdür. Güzel olan Abigail, çirkin olan Naval'dır. Abigail'in kocasının nazik ve düşünceli bir şekilde sürülerine bakan Davut'a hakaret edici bir yanıt gönderdiğini öğrendiğinde aceleyle hizmetkarlarına Davut için büyük miktarda yiyecek hazırlamalarını buyurduğunu hatırlayacaksınız. Sonra Davut peygamberi karşılamaya gitti ve onun önünde yere kapandı. Onu gelecekteki kral olarak kabul ediyordu ve ona yaşamının Tanrı'yla yaşam yumağında sarılı olduğundan söz etti. Bu çok güzel bir sözdü. Yumuşak bir yanıt verdi ve bu öfkeyi geriye çevirdi. Yumuşak yanıt gazabı yatıştırır, oysa yaralayıcı söz öfkeyi alevlendirir. Diğer yandan yaralayıcı sözler öfkeyi alevlendirir dedik ki bu Naval'ın sözleri hakkında geçerlidir. Bu güzel kadının sözleri öfkeyi yatıştırmıştı. Tanrı sözünü okurken bunun birçok örneğiyle karşılaşacaksınız. Rabisa'nın kendisinin Matta 23'te Ferisilerin kusurlarını bildirdiğinde kutsal kitaptaki en kuvvetli dili kullandığını görüyoruz. Gerçeği bu kadar sert bir şekilde bildirmek için doğru bir zaman olabilir ve İsa bunu kesinlikle yapabilirdi. Ama Tanrı'nın lütfuna ihtiyacı olanlara karşı ne kadar lütufkar, merhametkar olduğuna dikkat edin. Günah içerisindeki zavallı kadına ben de seni yargılamıyorum. Git artık bundan sonra günah işleme dedi. Bu o kadına söylenebilecek çok lütufkar bir sözdü. Böylece bunun örneklerini Tanrı sözünde tekrar ve tekrar görüyoruz. Çok lütufkar, çok merhametli, yumuşak yanıtın zamanı vardır. Yanıtın kuvvetli olması gereken bir zamanda vardır. Yumuşak yanıt gazabı yatıştırır. Oysa sert söz, yaralayıcı söz öfkeyi kışkırtır, alevlendirir. Bilgenin dili bilgiyi iyi kullanır. Akılsızın ağzındansa ahmaklık akar. Bu da Özdeyişler 15 ayet 2'dir. Yeniden dile döndük. Daha önce söylediklerimi tekrarlayacağım. Kutsal kitapta alkolün suyu istimalinden çok dilin suyu istimali hakkında ayetler vardır. Bunun anlamı insanların içki içmesini övdüğümüz değildir. Bence günümüzde ülkemizdeki sorun uyuşturucudan çok alkoldür. Nedense insanlar uyuşturucu bağımlısına parmak uzatıyor ama alkolü hasta ve yardıma ihtiyacı olan birisi olarak mazur görüyorlar. İnsan ne yapıyor? Çocuğunun nafakasını içkiye veriyor. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Böylelerinin yardıma ihtiyacı olduğu kesindir. Tanrı sözü sarhoşluğu kınar ama dilin kötüye kullanımını daha da çok kınar. O küçük dil insanlara gerçekte nasıl biri olduğunuzu söyleyecektir. Sizi ele verecektir. Rabbin gözü her yerde olanı görür, kötüleri de iyileri de gözler. 3. ayet. Etrafınıza bakıp kimsenin sizi seyretmediğini düşünebilirsiniz. Kimse değerli dostum sizi seyretmiyor olabilir ama Tanrı sizi görmektedir ve sizi seyretmektedir. Tanrı sizi görüyor kardeşim. Nerede olursanız ol, Tanrı sizi görüyor. Musa'nın bir Mısırlının köle kardeşlerinden birini dövdüğünü gördüğünde etrafına bakınıp Mısırlı'yı öldürdüğünü hatırlayın. Yukarı bakmayı unuttu. Kimsenin bildiğini sanmıyordu. Tanrı biliyordu ama sizin ve benim yaşamlarımız Tanrı'nın önünde açık birer kitap gibidirler. Burada gizli olan şeyler cennette açık birer skandaldırlar dostum. Rabbin gözü her yerde olanı görür. Kötüleri de iyileri de gözler. Evet, Musa kendisini kimsenin görmediğini sanıp bir Mısırlıyı vurdu. Ama yukarıya bakmayı, Rabbe bakmayı unuttu. Biz de böylece değerli dostum. Bir şey yaptığımızda, bir şey düşündüğümüzde etrafımıza değil, yukarıya bakmamız gerekir. Bilmeliyiz ki Rab bizi görür. Okşayıcı dil yaşam verir diyor Özdeyişler 15.4'te. Çarpık dilse ruhu yaralar. Okşayıcı dil yaşam verir. Yine burada dili görüyoruz. Dil başımızı büyük dertlere sokabilir. Birçok dertten de kurtarabilir. Bir bereket aleti olabilir dil ya da bir lanet aleti olabilir. Ahmak babasının uyarılarını küçümser, ihtiyatlı kişi azara kulak verir diyor 5. ayet. Süleyman'ın Özdeyişleri kitabında öğüt ve talimatları dinleme konusunda çok şey söylenmektedir. Ahmak bir insana hiçbir şey söyleyemeyeceğiniz bildirilmiştir. Bu doğrudur. Ona söyleyebilirsiniz ama talimatları dinlemediği için ona sözlerinizle erişemezsiniz. Doğru kişinin evi büyük hazine gibidir. Kötünün geliri ise sıkıntı kaynağıdır diyor 6. ayet. Bu tezat maddesel zenginliklerden söz etmiyor. Doğru kişinin evindeki hazine sevinç, huzur, sevgi, anlayış ve teselli gibi şeylerden oluşur. Bunlar harika, şahane hazinelerdir. Bunlar yaşamın harikulade hazineleridir. Verilen tezat kötünün gelirinin sıkıntı kaynağı olduğudur. Bilgelerin dudakları bilgi yayar ama akılsızların yüreği öyle değildir diyor Özdeyişler 15 ayet 7'de. Değerli dinleyicilerimiz, bu ayette dilden dudaklara geçilmiştir. Ama anlamı halen aynıdır. Bilgeler bilgi yayarlar. Eski deyimle hikmetli olanlar bilgi yayarlar. Rab kötülerin kurbanından iğrenir ama doğruların duası onu hoşnut eder. 8. ayet. Bu değerli dostum temel bir ilkedir. Kötüler iyilik yapamazlar ve doğru düşünemezler kötü olanlar. Evet, kötüler iyilik yapamazlar, doğruyu düşünemezler. Böyle yapabilmeleri olanaksızdır. Bir an için biraz aşağılara inip aynı gerçeği dile getiren başka bir ayete bakalım. Rab kötünün tasarılarından iğrenir ve temiz düşüncelerden hoşnut kalır. Kötünün düşünceleri Rab için iğrençtir. Getirdiği kurbanlar da öyledir, iğrençtir. Bunların iğrenç olmasının nedeni yanlış oluşudur. İçte ve dışta yanlış. Tümden tamamıyla yanlıştır ve yaptığı şeylerde yanlıştır. Sorun, alçak gönüllülük içerisinde gelip kayıp durumunu kabul etmeyi, kurtuluş için Rab-i Sen Mesih'e gelmeyi öğrenmemiş olmasıdır. Birisi, kurtuluş için kendi işlerine bir saç kalınlığı kadar güvenen birisi kayıp bir candır demişti. Bu doğrudur. Rab kötülerin kurbanından iğrenir. Bir insan dindar olabilir. Bir insan dinin kurallarını yerine getirebilir. Örneğin kiliseye gidebilir ve belirli formaliteleri yerine getirebilir ama Tanrı'nın önünde bunların hiçbir değeri yoktur. İnsanların belirli dindar şeyler yaparlarsa bunun kendilerini Tanrı ile doğru bir ilişkiye sokacağını düşünmelerini anlamıyorum. Yüreğin değişmesi gerekir dostum. İnsan yüreğinin değişmesi gerekir. Asıl püf noktası buradadır. Yürek değişmedikçe öteki şeylerin bir değeri kalmaz. İnsanın yüreği değişmelidir. Tanrı herhangi bir dışınsal dekorasyon yapabilmeden önce iç dekorasyon yapar. O sizin hayatınızda iyi bir iç dekorasyon yapmadan önce sizin dış dekorasyonunuzla ilgilenmez. Sizin yüreğinizi değiştirmek ister Rab. Sizin içinizi değiştirmek, düşüncelerinizi değiştirmek ister. Dış değil, Rab içe bakar. İnsan dışarıya bakar ama Rab insanın yüreğine bakar. Bu yüzden Rab bizim yüreğimizi değiştirmek ister önce. Rab kötü kişinin yolundan iğrenir diyor Özdeyişler 15.9'da. Doğruluğun ardından gideni sever. Rab ne yapıyor? Tanrı kötü kişinin yolundan iğreniyor. Tiksinti duyuyor. Doğruluğun ardından gideni sever. Tanrı'nın kötünün kurbanı ya da düşünceleri hakkında ne düşündüğünü gördük. Şimdi kötünün yolunun da Rab için iğrenç olduğunu göreceğiz. Ama Rab doğruluğun peşinden giden kişiyi sever. Bizim için doğruluk yapılanın Mesih olduğunu hatırlayın. Yoldan sapan şiddetle cezalandırılır ve azarlanmaktan nefret eden ölüme gider diyor Özdeyişler 15 ayet 10'da. İnsan kendisini hatalı olmasının söylenmesinden nefret eder. Hiçbir öğüt ya da uyarıyı dinlemeyecek bazı insanlar vardır. Ne söylerseniz söyleyin, hangi öğütü verirseniz verin, hiçbir öğütü dinlemezler böyleleri. Rab, ölüm ve yıkım diyarında olup biteni bilir, nerede kaldı ki insanın yüreği? Özdeyişler 15, ayet 11. İncil'den İbranilere mektubu bizlere, Tanrı'nın görmediği hiçbir yaratık yoktur. Kendisine hesap vereceğimiz Tanrı'nın gözleri önünde her şey çıplak ve açıktır der. Tanrı, yüreğin düşüncelerini ve amaçlarını yargılar. Hiçbirimizin görmemiş olduğumuz ve dünyasal insanların var olduğuna inanmadıkları ölüler diyarı ya da Şeol, Tanrı'nın gözlerinin önünde açıktır. Sadece Tanrı, görülmeyen dünyayı bir Tanrı çocuğu için gerçek kılabilir ki, bu ona bu hayat hakkında gerçek bir perspektif verecektir. Her şeyin sadece bu hayat olduğunu düşünen kişi, Tanrı çocuğununkinden farklı perspektiflere sahiptir. Tanrı'nın çocuğu olmayan kişilerle konuştuğumuzda, onların yaşam perspektiflerini öğrenmek, nasıl düşündüklerini görmek önemlidir. Ama görünmeyen dünyanın diğer tarafında ne olduğunu ancak Tanrı gösterebilir. Sadece Tanrı'nın ruhu Mesih'le ilgili şeyleri alıp onları bizler ve onlar için gerçek kılabilir. İsa Mesih 2000 yıl önce bedende bu dünyada yaşadı. Ölüm kapısından geçti ama 3. gün diriltildi. 40 gün boyunca kendisini izleyicilerine gösterdi. Bundan sonra yüceliğe döndü ve bizlere kutsal ruhunu yolladı. Sadece Tanrı'nın kutsal ruhu değerli dostum. Onu bizler için gerçek kılabilir. Rab İsa Mesih kutsal ruh hakkında benim olandan alacak ve size bildirecek diye vaat etmiştir. Bunun bilincinde olmamız çok önemlidir. Mutlu yürek yüzü neşelendirir, acılı yürek ruhu ezer diyor Süleyman Peygamber Özdeyişler 15 ayet 3'te. Değerli dinleyicilerimiz, gülmek, neşeli olmak ve sevincin insanın sağlığına katkıda bulunduğu ve hatta ömrünü bile uzattığı bilinmektedir. Ama yaşama üzüntü ve karamsarlıkla bakarsak, bu şekilde yaşarsak sahip olacağımızda ancak karamsarlıktır, karanlıktır. Ve bunlar insan yaşamının sağlığını da bozar. Mutlu yürek diyor Süleyman Peygamber, yüzü neşelendirir ama acılı yürek ruhu ezer. Akıllı yürek bilgi arar. Akılsızın ağzıysa ahmaklıkla beslenir diyor 14. ayet. Şimdi insanın kafasından çok yüreğini vurguluyor burada. Belirli gerçekleri öğrenmekten değil, ruhsal anlayış ya da birisinin söylediği gibi kutsallaştırılmış sağgörüden söz ediyor. Ülkemizde bu konuda bir yokluk, bir kıtlık vardır ne yazık ki. Mutlu yürek yüzü neşelendirir, yaşamı anlamlı kılar. Acılı yürek ruhu ezer. Akıllı yürek bilgi arar, akılsızın ağzıysa ahmaklıkla beslenir. Yoksul olup Rab'den korkmak, zengin olup kaygı içerisinde yaşamaktan yeğdir. Sevgi dolu bir ortamdaki sebze yemeği, nefret dolu bir ortamdaki besili danadan daha iyidir diyor Süleyman Peygamber 15. bölüm 16-17. ayetlerde. Bunun iyi bir örneği Daniel'in yaşamında görülmektedir. Genç bir delikanlıyken Daniel Babil'e köle olarak götürülmüştü. Büyük bir yetenek göstermiş, bu yüzden de hükümet hizmetinde eğitilmek üzere bilgeler arasına konulmuştu. Kendisi için öngörülen yiyecekleri yemeyi reddetmişti çünkü bunlar Tanrı'nın yasaları tarafından Yahudiler için yasaklanmış yiyeceklerdi. Mekruh yiyeceklerdi. Yani onlar için kötü yiyeceklerdi. Yiyemezlerdi bu tür yiyecekleri. Bunun yerine tahıllardan oluşan bir beslenme programı istedi. Bunu Rab'den korkusundan ötürü yaptı. Tanrı'ya hizmet etmeyi istiyordu. Ona boyun eğmeyi, ona hizmet etmeyi ve onun yasalarında yaşamayı, yasalarına uymayı istiyordu. Tanrı bu adamı büyük ölçüde onurlandırdı. Onu bütün dünyayı yöneten ilk kişi olan Nebukadnezar'ın başbakanı yaptı. Persler ülkeyi aldıklarında Tanrı Daniel'i yine bütün dünyayı yöneten ikinci yönetici olan Büyük Koreş'in başbakanı yaptı. Tanrı hizmetkarlarını onurlandırdı. Huysuz kişi çekişme yaratır diyor Süleyman Peygamber, Özdeyişler 15-18'de. Sabırlı kişi ise kavgayı yatıştırır. Bizi geriye birinci ayete götürüyor bu. İnsanlara karşı kaba ve sert olan kişi çekişme yaratır. Ancak Tanrı sözünün bildirmenin de çekişme yaratacağı doğrudur. Rabisa'nın yeryüzüne gelen en tartışma yaratan kişi olduğunu hatırlayın. Gerçeğin bildirildiği her yerde çekişme olacaktır. Çünkü onu duymayı istemeyen insanlar olacaktır. Tanrı sözünün Geiger ölçütü gibi olduğunu hatırlayın. Onu bir cemaatte çalıştırırsanız kimin gerçek bir Hristiyan, kimin olmadığını öğrenebilirsiniz. Yani kimin gerçekten Mesih inanlısı olduğunu, kimin sadece sözde Hristiyan olduğunu görebilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Cemaatinden ötürü sıkıntı çeken genç bir vaiz bana akıl danışmaya geldi. Ona küçük bir çocukken başımdan geçen bir olay anlattım. Geceleyin ata ya da ineğe yem vermek için ahıra gittiğimde bir lamba yakıp yanıma alırdım. Ahırın kapısını açıp da içeri girdiğimde iki şey olurdu. Fareler kaçıp saklanır ve çatı kirişlerinde yuva yapan kuşlar şarkı söylemeye başlardı. Işık bu iki çok farklı etkide bulunurdu. Ve Tanrı sözü bildirildiğinde değerli dostum, farelerin kaçıp saklandığını ve kuşların şarkı söylemeye başladıklarını göreceksiniz. Çarmıhın tökezini abartmamız, onu sadece bildirmemiz gerektiğini aklımızda tutmalıyız. Bilge çocuk babasını sevindirir. Akılsız çocuksa annesini küçümser, ona dert olur. Süleyman'ın Özdeyişleri 15, ayet 20. Oğlu iyi şeyler yaptığında babası oğluyla övünür değil mi? Oğul başarısız oluyorsa babasından oğlu hakkında hiçbir şey duymazsınız. Uygun yanıt sahibini mutlu eder. Yerinde söylenen söz ne kadar güzeldir diyor Süleyman Peygamber, Özdeyişleri 15, 23. ayette. Uygun yanıt sahibini mutlu eder, yerinde söylenen söz ne kadar güzeldir. Ne söylediğiniz değil, ne zaman söylediğiniz önemlidir. Bazen doğru zamanda söylenen doğru sözler her şey demektir. Birçoğumuz doğru zamanda söylenen doğru sözlerin yaşamımızın akışını değiştirdiğine tanıklık edebiliriz. Bana böyle olduğu kesindir. Rab kötünün tasarılarından iğrenir, temiz düşüncelerden hoşnut kalır. Bu da 26. ayettir. Kötülerin kurbanlarının, yollarının ve düşüncelerinin Rab için iğrenç olduğunu gördük. Kötü kişi kötü yollarından döndürülmelidir. Tanrı'ya döndürülmelidir. Rab değerli dostum kötülerden nefret eder. Kötülükten, günahtan nefret eder. Rab kötünün tasarılarından iğrenir diyor Süleyman Peygamber. Temiz düşüncelerden hoşnut kalır. Rab kötülerden uzak durur diyor 29. ayet. Oysa doğruların duasını duyar. Elçi Petrus da aynı şeyi yazar. Tanrı'nın doğru olanların duasını işittiğini, bu ilginçtir, ama kulaklarının kötülerin dualarına kapalı olduğunu söyler. Tanrı'nın doğru olanların duasını işittiğini ama kulaklarını kötülerin dualarına kapalı olduğunu söyler. Gülen gözler yüreği sevindirir. İyi haber bedeni ferahlatır diyor Süleyman Peygamber. Özdeyişler 15 ayet 30'da. Size şunu söyleyeyim değerli dostum. Kilo vermenin en iyi yollarından biri kötü bir şey duymak, kötü bir haber almaktır. Rab korkusu bilgelik öğretir, alçak gönüllülük de onurun ön koşuludur. 33. ayet. İnsanların öğrenmesi gereken önemli bir ders, Tanrı'dan öğrenmek için alçak gönüllülükle gelmektir. Yani Tanrı'nın önüne geldiğimiz zaman, Tanrı'dan, Tanrı sözünden öğrenmek istediğimiz zaman, buna alçak gönüllülükle yaklaşmamız ve alçak gönüllülükle gelmemiz gerekir. İşte bu derse, değerli dinleyicilerimiz, hepimizin ihtiyacı vardır. Uygun yanıt sahibini mutlu eder. Yerinde söylenen söz ne kadar güzeldir. Sağduyulu kişi yukarıya, yaşama giden yoldadır. Bu da ölüler diyarına inmesini önler. Rab, kibirlinin evini yıkar. Dul kadının sınırını korur. Rab, kötünün tasarılarından iğrenir. Temiz düşüncelerden hoşnut kalır. Kazanca düşkün kişi kendi evine sıkıntı verir. Rüşvetten nefret edense rahat yaşar. Doğru kişinin aklı yanıtını iyi tartar. Kötünün ağzı kötülük saçar. Rab kötülerden uzak durur. Oysa doğruların duasını duyar. Gülen gözler yüreği sevindirir. İyi haber bedeni ferahlatır. Yaşam veren uyarıları dinleyen bilgeler arasında konaklar. Terbiyeden kaçan kendine zarar verir. Azara kulak verense sağduyu kazanır. Rab korkusu bilgelik öğretir, alçak gönüllülük de onurun ön koşuludur.